Ayrım 25, Marslı, Andy Weir, sayfa 291. 20. bölüm, günlük girişi sol 376. Nihayet yüzey aracı modifikasyonlarını bitirdim. İşin zor kısmı yaşam destek sistemlerini çalıştırmanın bir yolunu bulmaktı. Geri kalanı sadece işti, çok fazla iş hem de. Günlüğü bir süredir pek güncellemedim, o yüzden şöyle özet geçeyim. İlk olarak Pathfinder katili matkaplı delikleri delmeyi bitirdim. Daha sonra delikler arasındaki milyarlarca ufak parçayı yonttum. Tamam 759 taneydi ama bana milyarlarca gibi geldi. Daha sonra karavanda kocaman bir deliğim oldu. Kenarları çok keskin olmasın diye törpüledim. Acil durum çadırlarını hatırlıyor musunuz? Bir tanesinin alt kısmını kestim. Kalan branda tam uygun şekil ve boyuttaydı. Basıncı yükseltip bulduğum sızıntıları kapattıktan sonra karavanımdan dışarı fırlayan koca bir balonum oldu. Basınçlı alan oksijen verici ve atmosfer düzenleyiciyi alacak kadar geniş. Bir pürüz çıktı. ADDB'yi dışarıya koymam gerekiyor. Yaratıcılıkla isimlendirilmiş atmosfer düzenleyici dış bileşenini kullanarak düzenleyici havayı dondurarak ayırma işlemini gerçekleştiriyor. Dışarısı buz gibiyken niye bir şeyleri soğutmaya enerji harcayasınız ki? Düzenleyici Mars dondursun diye havayı dışarıya ADDB'ye pompalıyor. Hub'ın duvarındaki bir vanadan geçen bir hortum yardımıyla yapıyor bunu. Geri dönen hava diğer bir borudan geçerek dönüyor. Boruyu branda balonundan geçirmek çok da zor olmadı. Yanımda birkaç yedek vana yaması var. Bunlar temelde ortasında bir vana bulunan ona 10 santimlik hub brandası yamaları. Normal bir görev sırasında düzenleyici vanası bozulduğunda ne olacağını bir düşünsenize. Bütün görevi iptal etmek gerekir. Yedek göndermek daha kolay. ADDB oldukça küçük. Güneş paneli raflarının hemen altına onu koymak için bir raf daha yaptım. Artık düzenleyiciyi ve ADDB'yi taşımak için her şey hazır. Ama yapacak daha bir sürü şey var hala. Acelem yok. Yavaş yavaş yapıyorum her şeyi. 4 saatlik bir GDF'yi çalışarak geçiriyorum. Kalan zamanı da hub'da dinlenerek harcıyorum. Ayrıca sırtım ağrımaya başlarsa arada sırada bir gün ara veriyorum her şeye. Şimdi kendimi yaralamayı göze alamam. Bu günlüğün üzerine düşmeye bakacağım. Madem artık kurtarılma ihtimalim var, insanlar muhtemelen bunu okuyacaklardır. Daha çok gayret gösterip her gün güncellemeye çalışacağım. Günlük girişi sol 380. Isı rezervuarını tamamladım. RTJ ve sıcak duşla yaptığım deneyleri hatırlıyor musunuz? Aynı prensip ama bu sefer tasarımı iyileştirecek bir şey buldum. RTJ'yi suya batırmak. Böylece ısı hiç ziyan olmayacak. Buna büyük sert bir örnek saklayıcı, NASA'da çalışmayan insanlar için bir plastik kutu başladım. Kutunun açık olan üst kısmından iç duvarına kadar bir boru soktum. Daha sonra boruyu spiral yapmak için alt kısmından büktüm. Boruyu bu şekilde yapıştırdım ve ucunu kapattım. En ufak matkap ucunu kullanarak spiral düzinelerce ufak delik açtım. Buradaki düşünce düzenleyiciden dönerek gelen soğuk havanın suyun içinden bir sürü kabarcık olarak geçmesi. Artan yüzey alanı ısıyı havaya daha etkili bir şekilde iletecek. Ardından orta boy bir esnek örnek muhafazası aldım, kilitli torba ve RTJ'yi bunun içinde mühürlemeye çalıştım. Ama RTJ'nin çarpık bir şekli var ve torbanın içindeki tüm havayı dışarı çıkartamadım. İçinde hava olmasına izin veremem. Isının suya geçmesi yerine bir kısmı havanın içinde kalır ve bu aşırı ısınarak torbayı eritebilir. Bunu birkaç sefer denedim ama her seferinde bir türlü dışarı çıkaramadığım bir hava boşluğu kalıyordu. Bir hava kilidim olduğunu hatırlayana kadar oldukça canım sıkkındı. Elbisemi giydikten sonra 2 numaralı hava kilidine gittim ve tamamen atmosfersiz bir ortam oluşana kadar basıncı düşürdüm. RTJ'yi torbaya koydum ve ağzını kapattım. Tamamen havasız bir mühür oldu. Ardından sıra test yapmaya geldi. Torba içindeki RTJ'yi muhafazanın dibine yerleştirdim ve içini suyla doldurdum. Muhafaza 20 litre su alıyor ve RTJ bunu çabucak ısıttı. Dakikada 1 derece ısınıyordu. Şöyle bir 40 derece olana kadar ısınmasına izin verdim. Ardından düzenleyicinin geri dönüş hava yolunu mekanizmama bağladım ve sonuçları izlemeye koyuldum. Harika işliyordu. Tam da umduğum gibi hava kabarcıklar halinde yüzeye çıktı. Daha da iyisi kabarcıklar suyu titretince ısı daha da eşit olarak yayıldı. Bunu 1 saat kadar çalıştırdım ve hap soğumaya başladı. RTJ'nin verdiği ısı hapın göz alabildiğine uzanan yüzey alanını karşılamaya yetmez. Bu bir sorun değil. Bunun yüzey aracını sıcak tutmaya yeteceğini çoktan anlamıştım. Geri dönüş hava yolunu tekrar düzenleyiciye taktım ve içerisi normal haline geri döndü. Günlük girişi sol 381. Mars yasaları hakkında kafa yordum biraz. Evet biliyorum kafa yormak için salakça bir şey ama boş zamanım çok. Dünya üzerinde olmayan herhangi bir yere hiçbir ülkenin sahiplik iddia edemeyeceğini söyleyen uluslararası bir anlaşma var. Başka bir anlaşmada da eğer herhangi bir ülkenin toprağı üzerinde değilseniz deniz hukukunun geçerli olduğunu söylüyor. Yani Mars uluslararası sular sayılıyor. NASA askeri olmayan bir Amerikan organizasyonu ve hub'ın sahibi. O yüzden hub'ın içindeyken burada Amerika yasaları geçerli. Ama dışarı adımımı attığım an uluslararası sulara çıkıyorum. Ardından yüzey aracına bindiğimde Amerika yasalarına geri dönüyorum. İşin güzel yanı şurası, elinde sonunda Schiaparelli'ye gideceğim ve Ares-4 uzay gemisini ele geçireceğim. Kimse bana bunu yapma emrini açık olarak vermedi ve ben Ares-4'e binip iletişim sistemini çalıştırmadan da kimse bu emri veremez. Ares-4'e bindikten sonra NASA ile konuşmadan önce uluslararası sularda bulunan bir aracın kontrolünü izinsiz bir şekilde ele geçireceğim. Bu beni bir korsan yapıyor, bir uzay korsanı hem de. Günlük girişi sol 383. Boş zamanımda başka neler yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz. Zamanın büyük kısmını kıçımın üstüne oturup televizyon izleyerek geçiriyorum. Ama bunu siz de yapıyorsunuz, o yüzden beni yargılamaya kalkmayın. Ayrıca yolculuğumu planlıyorum. Pathfinder çocuk oyuncağıydı. Tüm yol boyunca düz, sağlam toprak, tek sorun yol bulmaktı. Ama Schiaparelli'ye olan yolculukta büyük yükselti farklılıklarıyla karşılaşacağım. Tüm gezegenin kabaca bir haritası var elimde. Üzerinde pek ayrıntı yok ama bu kadarına sahip olmam bile bir şans. NASA Hub'dan 3200 kilometre uzağa gitmemi beklemiyordu. Acidalia Planitia, benim bulunduğum yer nispeten alçakta kalıyor. Schiaparelli de öyle. Ama ikisinin arasındaki bölgede 10 kilometrelik bir yükselti farkı var. Sürüşün büyük kısmı tehlikeli geçecek. Acidalia'dayken sıkıntı olmayacak ama yolculuğun sadece ilk 650 kilometresini oluşturuyor bu. Onun ardından Arabia Terra'nın kraterlerle dolu yüzeyi geliyor. Ama bana avantaj sağlayan da bir şey var. Yemin ediyorum bu Tanrı'dan bir hediye. Bir jeolojik nedenden ötürü Mavrith Vallis isminde resmen elle konulmuş bir vadi bulunuyor. Milyonlarca yıl önce bu bir nehirdi. Şimdi ise Arabia'nın acımasız yüzeyinde doğrudan Schiaparelli'ye uzanan bir vadi. Arabia Terra'nın diğer kısımlarına göre çok daha nazik bir yüzeyi var ve diğer ucu vadiden kolay bir çıkış sağlıyor gibi. Acidalia ve Mount Wallis arasında 1350 kilometrelik nispeten rahat bir yüzey olacak. Diğer 1850 kilometre ise, işte o kısım pek de rahat olmayacak. Özellikle de Schiaparelli'ye doğru iniş yaparken, ark. Her neyse, Mount Wallis harika. Pathfinder yolculuğunun en korkunç tarafı yüzey aracının içinde tıkılı kalmaktı. O çöp dolu ve vücut kokusundan geçilmeyen sıkışık ortamda yaşamak zorunda kaldım. Aynen üniversite yıllarında olduğu gibi. Gülme efekti. Gerçekten çok kötü bir durumdu bu. 25 solluk bir sefalet. Kurtulacağım ya da öleceğim günden 100 sol önce Schiaparelli'ye doğru yola çıkmayı planlıyorum. Ve Tanrı şahidim olsun yüzey aracında o kadar süre yaşamak zorunda kalırsam kendi suratımı yolarım. Kafamı bir yerlere vurmadan ayağa kalkabileceğim ve birkaç adım atabileceğim bir yere ihtiyacım var. Ve hayır, kahrolası bir GDF elbisesi içerisinde dışarıda durmak sayılmıyor. Bana kendime ait bir alan lazım. 50 kiloluk bir elbise değil. O yüzden bugün kendime bir çadır yapmaya başladım. Aküler dolarken rahatlayabileceğim, uyurken rahatça uzanabileceğim bir yer. Yakın zamanda iki acil durum çadırımdan birini karavan balonu yapmak için feda ettim. Ama öbürü kusursuz durumda. Daha da iyisi yüzey aracının hava kilidine uyan bir girişi var. Ondan bir patates çiftliği yapmadan önce çadırın orijinal amacı yüzey aracı için bir can kurtaran botu görevi görmekti. Çadırı iki aracın hava kilidine de bağlayabilirim. Karavan yerine yüzey aracınınkine bağlayacağım. Bilgisayar ve kontroller yüzey aracında. Bir şeyin durumunu yaşam destek sistemleri ya da akülerin ne verimlilikle şarj olduğu gibi öğrenmem gerekirse oraya erişimim olması gerekir. Bu şekilde doğrudan içeri girebilirim. GDF'ye gerek yok. Ayrıca yolculuk sırasında çadırı aracın içerisinde katlı olarak tutacağım. Acil bir durumda çabucak açabilirim. Acil durum çadırı benim yatak odamın temelini oluşturacak ama tamamı bundan ibaret olmayacak. Çadır o kadar da büyük değil, yüzey aracından fazla yere sahip değil. Ama üzerinde hava kilidi girişi var ve işe başlamak için harika bir yer. Planım yüzey alanını ve çadırın yüksekliğini ikiye katlamak. Bu bana içinde rahatlayabileceğim büyük bir alan sağlayacak. Yüzey için acil durum çadırlarının orijinal yüzey materyalini kullanacağım. Bunları kullanmazsam yatak odam hamster topuna döner. Çünkü hub brandası esnektir. Onu basınçla doldurduğunuzda bir yuvarlak olmak istemektedir. Bu da işe yarar bir şekil değil. Bununla başa çıkmak için hub'ın ve acil durum çadırlarının özel bir yüzey materyali var. 180 dereceden daha fazla açılmayan ufak parçalardan oluşuyor. Böylece düz kalıyor. Acil durum çadırının alt kısmı altıgen. Karavan balonuna dönüşen çadırdan bir tane daha kaldı. Bitirdiğimde yatak odası etrafında duvarları ve kaba bir tavanı olan yan yana iki altıgenden oluşacak. Bunu yapmak için bir sürü yapıştırıcı kullanmam gerekiyor. Günlük girişi sol 387. Acil durum çadırı 1.2 metre yüksekliğinde. Bu rahatlamak için yapılmadı. Mürettebat onları kurtarana kadar astronotlar içinde beklesinler diye yapıldı. Ben bunun 2 metre olmasını istiyorum. Ayakta durabilmek istiyorum. Çok fazla bir şey istediğimi de sanmıyorum. Kağıt üzerinde bunu yapmak çok da zor görünmüyor. Brandayı doğru şekillerde parçalara kesmem, onları birbirine yapıştırmam ve ortaya çıkanı var olan branda ve yer materyaline yapıştırmam gerekiyor. Ama bu çok fazla branda istiyor. Ben bu göreve 6 metrelik yedek brandayla başladım ve onun büyük kısmını kullandım. Çoğu hap patladığında ortaya çıkan yarığa gitti. Kahrolası bir numaralı hava kilidi. Her neyse yatak odam üzerinde bu maddeden 30 metrekare kullanmam gerekiyor. Elimde kalandan çok ama çok fazlası bu. Şansıma hap brandası için ikinci bir kaynağım daha var. Hap'ın kendisi. Sorun şu ki şimdi burayı dikkatli okuyun. Burada kullandığım bilim bayağı karmaşık. Eğer hub'da bir delik açarsam hava içeride daha fazla kalmayacak. Hub'ın basıncını boşaltmam, brandasından parçalar kesip daha küçük bir halde tekrar birleştirmem gerekiyor. Bugünü ihtiyacım olan şekilleri ve boyutları hesaplayarak geçirdim. Bunun içine sıçmamam gerekiyor. O yüzden her şeyi 3 kere kontrol ettim. Hatta kağıttan bir model bile yaptım. Hub bir kubbe. Eğer tabanın yakınından branda kesersem kalan brandayı çekip tekrar yapıştırabilirim. Hub yamuk bir kubbeye dönüşecek ama bunun bir önemi yok. Basınca dayanabildiği sürece sorun yok. Bana 62 sol yetsin yeter. Duvara bir kalemle şekiller çizdim. Daha sonra uzun bir süre çizdiklerimi tekrar ölçüp tekrar ve tekrar hesapların doğru olduğundan emin oldum. Bugün başka bir şey yapmadım. Çok bir şey yapmamışım gibi görünebilir. Ama hesaplamalar ve tasarım bütün gün sürdü. Şimdi akşam yemeği zamanı. Haftalardır patates yiyorum. Teorik olarak porsiyonun 1/3'ünü yeme planıma göre hala yiyecek paketlerini yiyor olmam gerekiyor. Ama böyle bir planı sürdürmek oldukça zor. O yüzden patates yiyorum. Kalkışa yetecek kadar yiyeceğim var. O yüzden aç kalmayacağım. Ama patateslerden iyice bıkmaya başladım. Ayrıca patateslerin içinde bolca lif var. O yüzden gezegendeki tek kişi olmamın iyi olduğunu söylemek yeterli. Özel durumlar için 5 yiyecek paketini sakladım. Her birinin üzerine isimlerini yazdım. Schiaparelli için yola çıktığımda yola çıkış paketini yiyeceğim. 1600 kilometre yol aldığımda yarı yol paketini, oraya vardığımda varış paketini yiyeceğim. 4. paket beni öldürmesi gereken bir şeyi atlattım paketi. Çünkü kesin karşıma bir şey çıkacak biliyorum. Bunun ne olacağını bilmiyorum ama olacak işte. Yüzey aracı bozulacak ya da Basur'un öldürücü bir versiyonuna yakalanacağım. Ya da düşman Marslılarla karşılaşacağım. Bu olduğunda hayatta kalırsam bu paketi yiyeceğim. Sonuncusunu işe kalkış gününe sakladım. Onun adı Son Yemek. Belki bu isim o kadar da güzel değil. Günlük girişi sol 388. Güne bir patatesle başladım. Bunun yanında bir Mars kahvesi içtim. Bu benim içinde kafein hapı çözündürülmüş sıcak suya verdiğim isim. Gerçek kahve biteli aylar oluyor. Günün ilk işi hapın özenli bir envanterini çıkarmaktı. Atmosfer basıncını kaybettiğinde sorun çıkaracak her şeyi ortaya çıkarmam gerekiyordu. Elbette birkaç ay önce hap basınç kaybetmenin ne olduğunu hızlandırılmış bir şekilde öğrendi. Ama bu seferki kontrollü bir basınç kaybı olacak ve bunu en azından doğru dürüst gerçekleştireyim. Ama sorun şu, hap patladığında süblimleşmeyle 300 litre su kaybettim. Bu sefer böyle bir şey olmayacak. Su arıtıcının içindeki suyu boşalttım ve su tanklarını güzelce kapattım. Geriye sadece ıvır zıvırı toplayıp 3 numaralı hava kilidine yerleştirmek kalmıştı. Neredeyse sıfır basınçta sıkıntı çıkarabilecek aklıma gelen her şey. Tüm kalemler, vitamin şişeleri, muhtemelen gerekli değil ama işimi şansa bırakmak istemiyorum, tıbbi malzemeler vesaire. Ardından kontrollü bir şekilde hub'ı kapattım. Kritik bileşenler atmosfersiz ortamı atlatabilecek şekilde tasarlandılar. Hub'ın basıncını kaybetmesi NASA'nın üzerinde kafa yorduğu birçok senaryodan birisi. Sistemleri teker teker güzelce kapatmaya başladım ve en son ana bilgisayarın kendisini kapattım. Elbisemi giydim ve hub'ın basıncını boşalttım. Geçen sefer de branda yıkıldığı için her şey birbirine girmişti. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Hub'ın kubbesi büyük oranda hava basıncı tarafından destekleniyor. Ama içeride brandayı tutmak için tasarlanmış esnek destek direkleri var. Hub en başta böyle kuruldu zaten. Brandanın yavaşça direklerin üzerine inmesini izledim. Basınç boşaltımından emin olmak için 2 numaralı hava kilidinin 2 kapısını da açtım. 3 numaralı hava kilidine dokunmadım. İçine doldurdum. Rastgele ıvır zıvırlar için basıncını koruyor o. Ardından sağı solu kesmeye başladım. Ben bir gereç mühendisi değilim. Yatak odası için yaptığım tasarım öyle şık değil. Sadece 6 metrelik bir çevre uzunluğu ve bir tavandan oluşuyor. Hayır, doğru açıları ve köşeleri olmayacak. Basınç alanları o tarz şeyleri pek sevmez. Balon gibi şişip daha yuvarlak bir şekil alacak. Her neyse 2 adet kocaman branda şeridi kesmem yeterli oluyordu. Biri duvarlar için, biri de tavan için. Hub'ı doğradıktan sonra kalan brandayı yer materyaline doğru çektim ve tekrar yapıştırdım. Daha önce hiç kamp çadırı kurdunuz mu? Çadırın içinden. Hem de bir zırh giyerken. Çok zahmet verdi. Basınç tutabilir mi diye görmek için bir atmosferin 12'de biri kadar basınç verdim. Ha ha ha, tabii ki tutamıyordu. Dört bir yanda sızıntılar vardı. Onları bulma zamanı. Dünyada ufak partiküller suya tutunur ya da yıpranarak yok olurlar. Mars'taysa havada öylece asılı kalırlar. Kumun üst katı pudra gibidir. Bir torbayla dışarı çıktım ve yüzeyi biraz kazıdım. Biraz normal kumun yanında bolca pudra da aldım. Hub'daki 12'de birlik atmosferin sabit kalmasını hava kaçırdıkça yerine hava ekleyerek sağladım. Daha sonra torbayı üfleyerek en ufak partiküllerin havada süzülmelerini sağladım. Kısa sürede sızıntıların olduğu yere doğru çekilmeye başladılar. Her bulduğum sızıntıyı reçineyle kapattım. Saatlerimi aldı Ama en sonunda iyice kapattım her yere. Demedi demeyin, hap şu an oldukça getto görünüyor. Bir tarafı diğerine göre bayağı alçak. O tarafa gittiğimde eğilmem gerekecek. Tam atmosferi doldurdum ve bir saat kadar bekledim. Sızıntı yok. Bugün uzun ve bedensel olarak yorucu bir gün oldu. Çok yorgunum ama uyuyamıyorum. Her ses ödümü patlatıyor. Bu hapın yırtılma sesi miydi? Değil mi? Peki bu neydi? Önemli değil mi? Tamam. Hayatımın yarım yamalak el işime bağlı olması çok kötü bir şey. Tıbbi malzemelerden bir uyku hapı almanın zamanı geldi.
25. ayının sonu. Sayfa 301.